بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. Sanıyorum bu 34. sayfanın elbet ezheriye kez cümelatı için ihbari orada kaldık değil mi?
Evet. Yok. O paragrafı bitirdik.
O bitirdik.
Evet.
Eknun. Eknun. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. اکنون با این توضیحات در میابیم که معلمان اخلاق با آگاهی از دانش تعلیم و تربیت بهتر میتوانند اهداف اخلاقی را در متعلمان پدید آورند، ولی این بدان معنا نیست که وظیفه علم اخلاق نشان دادن روش هاست. بحثمز بردا öğretim ve eğitimle ahlak bilgi arasındaki fark idi. Talim ve terbiye ile ahlak bilgi arasındaki fark. Burada bir takım önemli farkların olduğunu, birincisinde dedi ki ahlak ilmini bize maksadı bizim sıfatlarımızı ve efallarımızı düzenleyerek kemale ulaşmamızı sağlamaktır. Talim ve terbiyette ise konu insanın nasıl öğretiminin ve eğitiminin rahat sağlanabileceği, kolay sağlanabileceğidir diye bahsettik. Ve arz ettik ki talim ve terbiyetin iki mihver üzerinde duruyor. Bir, öğretim ve eğitimdeki hedefleri belirleme, öğretim ve eğitimdeki hedefleri belirleme. Bundan maksat budur ki kime eğitim ve öğretimin yani kademelerini, hangi aşamalardan geçmesi lazım? Eğitim ve öğretim ve eğitimdeki kademeleri belirlemek. Birinci hedef, ikinci hedef, üçüncü hedef, sınıflar, bunları belirlemek. İkincisi ise öğretim ve eğitimin metotlarını bize açıklamak. Öğretim ve eğitimin metotları, yani bunları daha rahat, daha kolay nasıl öğretim yapabiliriz, nasıl eğitim yapabiliriz? Buradaki kullanacağımız metodlar ve üsluplar neler olmalıdır? Bunları bize belirliyordu. Oysa ki ve hiçbir şekilde insanın kemaliyle bir doğrudan ilişkisi yok. Yani o fakat diyor ki ben nasıl öğretebilirim, nasıl eğitebilirim ve neyi ne zaman öğretmeliyim? Bu. Ama oysa ki ahlak ilminde diyor ki ben insanı sıfatlarını ve eylemlerini nasıl düzenlenmeliyim ki insan saadetine kavuşsun. Yaratılış kemali, yaratılış gayesi olan kemaline ulaşsın. Ki dolayısıyla konular farklı konulardır. Farklı konular olduğu için az edeyim ki bu ikisi ayrı ayrı ilimlerdir. Burada az edeyim ki diyor ki ancak bu biz talim ve terbiyeti ile ilgili bu açıklamayı yaptığımızda dedik ki orada bize bir hedefler bir de metodlar öğretiliyor. Bu bize buradan çıkaracağımız sonuç bu olar ki eğer bir ahlak müellimi, ahlak öğretmeni aynı zamanda talim ve terbiyet uzmanı olursa, talim ve terbiyet uzmanı olursa, öğrencilerine ahlaki konuları daha güzel ve daha rahat öğretebilir. Çünkü oradaki becerisinden kullanarak, oradaki becerisini kullanarak öğretmenin ve talimin ve terbiyetin usullarını biliyor. kullanacağı metotları biliyor. Zaten biz de ahlak ilminde istiyoruz ki insana nasıl davranması gerektiğini ve hangi sıfatlara sahip olması gerektiğini öğretelim ve terbiye edelim. Bu açıdan yani eğitelim. Bu insan da bunların uslubunu bildiği için bunları daha rahat öğretebilir. Bu halde eğer bir ahlak öğretmeni aynı zamanda talim ve terbiye uzmanı olursa daha başarılı olur ve daha iyi sonuçlar derslerinde. Bu onu diyor. Diyor ki bu açıklamalardan anlaşıldı ki eğer bir ahlak müellimi, müelliman ahlak öğretmenleri eğer talim ve terbiyetin metotlarını da iyi bilirse, burada uzman olurlarsa onlar ahlakı hedefleri, yani ahlaktaki eğitimin nasıl öğretmeleri gerektiğini bunda daha iyi sonuç elde edebilirler. Ancak bu diyor ki bu dememizin anlamı bu değil ki yani her ahlak öğretmeni aynı zamanda gerek talim ve terbiyeti de uzman veya ahlak ilminin görevlerinden birisi budur ki bize talim ve terbiyeti de öğretsin. Yok, öyle bir görevi yoktur. Ahlak ilmi sadece konusu budur. Bize ne sıfatlara sahip olacağımız ve nasıl davranacağımızı öğretiyor, eğitiyor. Fakat budur. Evet. Ya da veri. Burada bir ayrı not daha düşüyor. O da şudur ki, diyor ki, biz talim ve terbiyette dedik ki, talim ve terbiyetin konusu neydi? Bir, hedefler. İki, metotlar. Bu. Diyor ki, bu hedef ve metotlar eğer mesela ahlaki ilkelerden etkilenen bir konudur. Yani eğer mesela bu talim ve terbiyet uzmanının ahlak görüşü, yani ahlak anlayışı, ilahi bir anlayış ise talim ve terbiyetteki hedefleri ve metotları ona göre belirler. Eğer ahlak anlayışı materyalist bir ahlak anlayışı ise o zaman talim ve terbiyetteki hedef ve metotları ona göre belirler. Talim ve terbiyet ahlak anlayışından etkilenen bir konudur. Mesela eğer materyalistlere göre biz dedik ya ahlakın sadece sen ilahi değil. Ahlak mesela dedik ki bir ilkelerdir ki insan aklı da o konuda hüküm veriyor. Eğer bir insan mesela diyelim ki ahlak değerlerini belirlemede insanın dünya saadetini fakat nazara alıyor. O sadece varlığı dünya hayatından ibaret olarak görüyor. Ve diyor ki ben ahlak ilkeleri de bu açıdan değerlendiriyorum. Dünyada insana yararlı olan şeyler aklın emri gereği insan o ilkeleri riayet etmelidir. Dünyada insana zararlı olan şeylerden de sakınmalıdır. Mesela o da diyor ki hayırseverlik iyidir. Niye? Çünkü dünyada huzur yaratır. Zulüm kötüdür. Niye? Çünkü dünya yaşamında kargaşa yaratır. Şimdi o demek ki hayırseverliği ve zulmü sadece dünya hayatını ile ilgili olarak değerlendiriyor. Bunun talim ve terbiyetteki hedefleri ve metotları bu görüşe göre belirlenir. O mesela diyelim ki ahlaki ilkeleri sadece bu çerçevede öğretmeye çalışır. Ama eğer bir insanın mesela ahlaki anlayışı sadece dünyayla sınırlı değil. Belki dünyaya mesela çok itibarsız bir varlık gözüyle bakıyor ve diyor ki asıl saadet meselesi insanın uhrevi yaşantısıdır. Hayırseverlik iyidir. Çünkü dünya sen bırakalım kenara insanın ebedi saadetini sağlar. Zulüm kötüdür. Dünyayı bırakalım kenara insanın ebedi hayatında zulümetten kurtulmasını sağlar. Zulüm insanın zulümata düşmesini sağlar. Zulüm kötüdür çünkü ahirette zulümattır, karanlıktır. Dolayısıyla bu insanın da ahlak anlayışı dünyaya pek öyle, dünyayı da değerlendiriyor ama dünyayı mesela daha dünyadan daha çok önemi ahirete verdiği için o zaman bu adamın talim ve terbiyet hedefleri ve metotları daha farklı olur. Çocuğa eğer hayırseverliği aşılarken, hayırseverlik duygusunu çocuğa verirken ona Allah aşkıyla beraber, ahiret inancıyla beraber daha derin bir etkiyle vermeye çalışır. Keza zulümden kaçınmak duygusunu aşılarken çocuğa ona dediğim gibi ahireti de ahiret duygusunu aşılayarak vermeye çalışır. Ve böylece talim ve terbiyetteki hem hedefler ve hem metotlar farklılaşır. Ama kullanılan metot aynıdır. Yani aynı metodu ama metodun teferruatı ve derinliği çerçevesi değişmiş olur. Yad avari در بخش از حوزه بزرگ تعلیم و تربیت تعلیم و تربیتین اون büyük alanında büyük alanının bir bölümünde تعلیم و تربیت işte bir alandır ki onun o büyük alanın bir bölümünde neden bahsediliyor felsefeyi تعلیم و تربیتte تعلیم و تربیتin felsefesinden yani gerektiren sebeplerinden bahsediyor orada Talim ve terbiyetin gerektiren sebeplerinden işte bu ahlak ön plana çıkıyor. Ki felsefe-i talim ve terbiyet namı demişever, ez metalib-i metreh der huze-i ahlak behre girmişever. Bu bölümde ahlakta söz konusu olan konulardan yararlanır, ilkelerden yararlanır. Yani der felsefe-i talim ve terbiyet, dilgahı-i ahlaki muhtelif-i tesir mümkünen. Talim ve terbiyetin felsefesinde ahlaka dair farklı görüşlerin farklı etkileri vardır. Mesela eğer didgah-ı ahlakı yek filozof terbiyeti in başa ki eğer bir filozofun görüşü talim ve terbiyette bu olsa ki her emel fakat der sureti hub ahlakı iski faydi ra berayi amil on pedida veren O amel iyidir ki yapanına bir yarar sağlayan, yani dünyevi yarar. O iş iyi kavramı nedir ona göre? İyi odur ki insanın dünyada bir fayda, insana fayda dokunduran şey. Derin sure, nezergu der bari ehdaf-i nehadu hamuziş ve perveriş ve hedef-i içtimai terim ve terbiye tehir hayatken. Bu takdirde onun görüşü bu eğitim ya talim ve terbiye ama şu her şey talim ve terbiye talim ve terbiye kurumunun hedefleri ve keza toplumsal talim ve terbiyetin hedefleri hakkında görüşü değişecek. O eğitimi ve öğretimi buna göre çerçevelendirilecektir, hedeflendirilecektir. Hal eğer didgah-i ahlaki filosu terbiyeti in başar Ama eğer başka bir filozofun görüşü bu olsa ki talim ve terbiyet konusunda bize hedef belirliyor ve metot belirliyor her emel bir mizan-ı tesir on der tegarrub insan ve huda beste gidaret her işin iyilik derecesi onun Allah'a yaklaşmadaki etkisi oranındadır diye bir görüşe sahip ise ehdaf-ı nehadamız iş ve perveriş ve hedef hay-i içtimai talim ve terbiye bu durumda onun talim ve terbiyetteki hedefleri, talim ve terbiyet kurumundaki hedefleri ve keza toplumsal talim ve terbiyetin hedefleri konusunda nezer o çizgi diğer hain budur. Onun görüşü daha farklı olacak ve daha metot farklı metotlar ve üsluplar ve hedefler önümüze koyacaktır. O bir öğrenciye sadece matematiği öğretmekte yetinmeyecek mesela ders verirken biyolojiden bahsediyor mesela diyelim biyoloji öğretiyor bir biyolojiden budur ki mesela tabiat diye bahsedelim. Mesela doğa, mesela burada Türkiye'de mesela diyelim biyoloji derslerinde doğa işte böyle yapıyor, böyledir, doğanın kuralları budur, şudur, böyledir. Bir de budur ki oradan bu biyolojideki, bu varlık alemindeki, canlı alemindeki düzeni, nizamı, oradaki çalışmayı, hamahenkliği, bunların arasındaki bağı beyan ederken bir de Allah'ın yüceliğine, Allah'ın kudretine, Allah'ın ilminin sonsuzluğuna da işare edip mesela diyesin ki yaratan ne yücedir ki işte bak bu varlıkları böyle yapmıştır. Bunların her birisinde bir hikmet var. Mesela ayet-i kerimede ki buyuruyor ki مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلَ سُبْحَانَكَ. Yani göğe yere bakıyorlar, oradaki nizamı görüyorlar ve o düzeni, o nizamı gördüklerinde Rabbim bunları batıl olarak boşa yaratmamışsın. Bunların hepsinden bir amaç, bir gaye ve bir hikmet var. Her birisi bir belli düzen çerçevesinde çalışıyor. Sen yücesin, bize azabından koru diye. Bir de orada bu duyguyu çocuğa aşılıyor. Arz edeyim ki işte bu ders verme farklılığı, metot farkı. Nereden meydana geldi? İşte ahlaki görüşteki farklılıktan meydana geldi. Ötekisinin görüşü materyalistiydi. Ona göre bir Allah yaratan söz konusu değildi. Duayla hep sözü geçiştirirdi ve hiçbir amaç yaratılışta görmüyordu. Ona göre güneşin yerin dönmesinin, güneşin böyle nur vermesinin, yerin hareketinin, gece gündüzün hiçbir amacı yok. Tesadüfen oluşmuş yani. Kendiliğinden otomatik çalışan, hiçbir amacı olmayan, hiçbir gaye gütmeyen, hiçbir amaca yönelik olmayan bilgisiz varlıkların hareketinden ibarettir.
Oysa ki şeyde, Japonya'da olan o şeyde de mesela haberlerde de doğanın gücünü görüyor musunuz?
Mesela onlar mesela de, hatta mesela zelzele filan mesela
doğanın şeyi.
Mesela diyelim ki bir sel gelir, burada mesela tsunami, doğa geldi diyor da tsunami, doğanın gücü karşısında insanların acizliği.
Evet.
Mesela böyle sunuyor haberi, doğanın gücünün karşısında. Oysa ki mesela diyelim orada bir ilahi bir bakıştan bakarken orada hem evet doğadır orada, tabiattır orada ama o tabiatın ötesini de görebiliyor. Ki Hazreti Ali Aleyhisselam'ın tabiriyle o materyalistler gözlerini dünyaya diktiler ve dünyayı da körleştiler. Dünya onları körleştirdi, öteyi göremediler. Ama o ilahiyat düşüncesi sahipleri dünya onların gözlerini körletmedi, dünya perde olmadı, dünyanın ötesini de gördüler, arkasını da gördüler. Arz edeyim ki demek ki o ilahiyat düşüncesine sahip olanların gözleri daha fazla nurludur. Onların, materyalistlerin gözlerindeki nur cılızdır. Gelip takılır dünya, dünya önüne engel çıkarıp buradan geçmiyor, bu tarafa geçmiyor. Ama ilahiyatçı buraya geliyor, bunu görüyor, bunlarla geçiyor, öteki asıl geniş alanı görüyor. Ve işte bu iki görüşün talim ve terbiyette de bize yönlendiriyor. Evet, bu talim ve terbiyetle ahlak ilmi arasındaki farklılıkları takriben ortaya koymuş olduk. Şimdi ahlak ilmiyle hukuk ilmi arasındaki fark nedir? Bir de okuduğumuz ilimlerden, önemli beşeri ilimlerden birisi hukuktur. Kanunlar, bireysel hukuk, aile, birey hukuku, aile hukuku, toplum hukuku, devlet hukuku. Hukukların alanları, hukuk. Bu hukuklarla ahlak ilminin arasındaki fark nedir? Burada birkaç tane fark sayacağım. En önemli fark şudur ki, ahlak ilmi doğrudan insanın saadetini doğrudan amaçlamış. Yani ahlak ilminde öğretilen şeyler, bize verilen bilgiler bir şeydir ki onlara riayet etmek tam sebeptir, tam sebeptir. Neye? İnsanın kemale erip, yani yaratılış gayesine ermesine, saadetini bulup, yaratılış gayesi olan kemale ermesine. Ahlak ilminde öğretilen şeyler tam sebeptir. Yani mesela örnek, ahlak ilminde bize doğruluktan bahsediyorum. Doğruluk bir şeydir ki, doğrudan insanın saadetiyle, yani hem dünya ve hem ahiret saadetiyle doğrudan sebep-sonuç ilişkisi var. Doğruluk sebeptir, insanın dünya ve ahiret sebebi sonuçtur. Bu tam sebeptir, o arz edeyim ki onun sonucudur. Bu sebep, o sonuç, bu illet, o mehlul. Ve arada bir vasıta söz konusu değil. Yani mesela ateş tam sebeptir neye? Isınmaya. Öyle değil ki ateş başka bir şeye sebep olsun. O başka bir şeyle ısınmaya sebep olsun. Yok. Ateşin kendisi doğrudan ısınmayı üretir. Arada bir vasıta söz konusu değil. Veya ateş sebeptir yakmaya. Ateş öyle bir şey değil ki başka bir şeye sebep olsun, sonra başka bir şeyde yakmaya sebep olsun. Hayır. Ateş doğrudan yakar. Doğrudan sonucu yakmaktır. Ahlak ilminde öğretilen şeyleri, o fazilet sıfatlarını ve güzel davranışları doğrudan sonucu saadettir. Ve kemale ermektir. Yaratılış gayesine ulaşmaktır. Ama hukuktakiler böyle değil. Hukuk kuralları. Yani mesela hukukta örneğin aile hukuku. Evlenmek, boşanma hukuku mesela. Miras hukuku. Arz edeyim ki ceza hukuku. Bunlar doğrudan bu hukukta bunları öğrendiğimizde, yani miras kanununu öğrendiğimizde bu hukukları bilmemiz öyle değil ki bu hukukların kendileri direkt olarak, vasıtasız olarak insanın saadetini sonucunu verirsin. Öyle değil. Belki hukuk kuralı, hukuk kuralları bir ayrı şeye sebeptir. Doğru sebebi, doğru sonucu başka bir şey. Nedir? Toplumsal düzen. Bireysel, ailesel ve toplumsal düzen. Yani doğru sonucu hukuk kurallarına riayet etmek etki ediyor düzene. Doğru sonucu, direkt sebebi sonucu düzendir. Düzenin kurulması. Düzenin kurulması ise sebeptir şuna ki insan ahlaki öğretileri daha rahat, daha güzel, daha huzurlu bir ortamda ahlaki ilkeleri kazanabilir. Yani düzenli olan bir toplumda ahlaki sıfatları kazanmak ve ahlaki kötülüklerden uzak durmak, güzel davranış yapmak, çirkin davranışlardan uzak olmak daha rahat olabilir. Kolaylık sağlıyor. Hukuk kolaylık sağlıyor, düzeni kuruyor. Düzenin kurulması ahlaki ilkelerin, kuralların işleyişine kolaylık sağlar.
Yardımcı olur.
Ve ahlaki ilkelerinde yerine getirilmesi saadeti doğuruyor. O zaman hukuk kuralları direkt insanın saadete ermesini ve direkt kemale ermesinin sebebi değil. Belki en direkt sebebidir. Ya da ki yardımcı sebebidir. Yardımcı sebebidir. Yani hukuk kuralları düzeni koruyor, düzenin korunması da insana bu arada kolaylık sağlıyor. Ve tam sebep de değil, yarı sebeptir. Sırf düzenin olması insanın mutlaka ahlaki ilkelere sahip olmasına yeterli bir sebep değil. Mümkün de bir insan çok düzenli bir toplumda olsun ve ahlaki ilkelerden de yoksun olsun. Mesela peygamber evlatları, Nuh'un oğlu, Nuh'un ailesi tamamıyla düzene sahip, yani büsbütün maneviyet ortamında olan bir yer. Ama ahlak ilkelerden neden yoksun? Nuh'un karısı, Lut'un karısı, yani ahlaki ilkeleri edinmek için her şart mevcuttur. Direkt peygamber yanında maneviyetin kaynağı başında olmasına rağmen ahlak ilkelerden yoksun kalıyor. O zaman demek ki hukuk kurallarının işleyişi sadece bir zemine sağlayıcıdır. Direkt tam sebep değil. Oysa ki ahlaki kurallar nedir? Tam sebeptir. Yani her kim bu ahlaki kuralları, ilkeleri edinirse bunun artık husran sahibi olması, kaybetmesi mümkün değil. Bu sebeptir çünkü sebeple sonuç arasındaki ilişki kopmazlık ilişkisidir. Hiçbir zaman sonuç sebebinden ayrılmaz. Her yerde sebep var ise mutlaka sonuç da orada söz konusudur. Böyle olduğu için de ahlaki ilkeler insan saadeti için olmazsa olmazdır. Ama hukuk kuralları sadece yardımcıdır, olmazsa da olabilir. Mümkün bir insan çok hercümerci olan, hiç hukuk kuralının işlemediği bir toplumda olsun, buna rağmen de ehli saadet olsun.
Mesela Hazreti Asiye Firavun Hanım.
Tabii tabii.
Öyle bir şeyde.
Tam Firavun'un evindeki hiçbir şekilde orada hukuk kuralları geçerli değil. Orada keyfiliktir, istibdadır, zulümdür. Ama orada öyle bir ahlaki değere sahip olabiliyor ki Allah onu bütün müminlere örnek gösterebiliyor. Ama ahlak öyle değil. Ahlaktan bir şey eksik olursa, yani ahlak ilkeler şimdi okuyacağız Allah'ın izniyle ileride sayacağız. Biliyoruz bir kısmında. Bunlar hepsi doğrudan sebepler. Birisini alırsan sen, o zaman o saadetten mahrum kalırsın. Olmazsa olmazdır. Ama hukuk kuralları öyle değil. Olmazsa olmaz değil. Peki demek ki özet olarak şimdiki burada şunu bilmiş olduk. Yani özet. Bir, ahlakla hukukun arasındaki fark onların amaçlarının farklı oluşundan dolayıdır. Ahlaki kuralların amacı direkt insanın saadetini sağlamaktır ve insanı kemale eriştirmektir. Oysa ki hukukun amacı düzeni korumaktır. Bu düzeni korumanın kendisi elbette ahlakta insana yardımcı olur. Ama bunun amacı direkt olarak insan saadeti değil. Bu bir. İkincisi, ahlak kurallarıyla insan saadeti arasındaki sebep-sonuç ilişkisidir. Oysa ki hukuk kurallarıyla insan saadeti arasındaki ilişki sebep-sonuç ilişkisi değil. Belki yani illeti tamme değil, tam sebep değil. Belki yardımcı sebeptir. Dolayısıyla yardımcı sebep olduğu için bazen de hiç ihtiyaç da olmayabilir. Burada ayrıca bir de spor yapmaktan örnek vermiş. Mesela demiş ki yani hukuk kuralları aynen spor yapmaya benzer. Spor yapmak da insanın saadetine yardımcıdır. İnsan ahlaki kuralları, mesela spor yapan bir insanın vücudu sağlam olur. Vücudu sağlam olan, hastalıksız olan bir insanın bu ahlaki değerleri oluşturması, güzel sıfatları kazanması, güzel davranışları sergilemesi daha mümkün olur. Hasta bir insanın bazen bu kurallarda, yani hasta olması bir vücudun ahlaki ilkeleri kazanmakta, ahlaki değerlere ulaşmakta bir engeldir. Onun için insanın vazifelerinden birisi de sağlığını korumasıdır. Eğer istiyorsa ki ahlaki değerleri bulsun, sağlığı korumak da görevlerden birisidir. Ama arz edeyim ki bu spor yapmak da yardımcıdır. Şimdi eğer bir insan sağlığını korusun ama spor yapmadan sağlığı var ise, o zaman spor yapmak demek ki her ne kadar insanın o ahlaki değerleri ulaşmakta yardımcı oluyor insana. Çünkü sağlığı meydana getiriyor. Ama olmazsa olmaz değil. Biz diyemeyiz ki her kim ki istiyor ki ahlaki değere ulaşsın illa da spor yapacak. Yok. Spor yapmak sadece yardımcı bir etkendeki sağlığı aynen nitekim hukuk kuralları düzeni sağlıyordu. Ve düzeni sağlamak bize yardımcı oluyordu. Spor yapmak da sağlığı sağlıyor ve sağlık da insana yardımcı oluyor. Demek ki spor yardımcı faktördür. Ve tam sebep değil. Hala bunu da ben yine sizden özür dileyerek gerçi parçayı biliyorsunuz ama yine metni biraz dikkat ederek okumanın yararlı olacağı kanaatindeyim. İzin verin biraz yavaş yavaş gitsek de metni de okuyalım. Tefavut-ı ehlak ve hukuk ra az zevayayı muhtelifi mitevan berresi kerd. Diyor ki ahlakla hukuk arasındaki farkı birkaç boyuttan zevaya açıdan birkaç açıdan berresi edilebilir. Yani araştırıla incelenebilir. Nigahı bi ehdafi hukuk ve ahlak. Birincisi bunların hedeflerine bakmak. Hukukun hedefi, ahlakın hedefi. Hukukun hedefi toplumsal düzeni sağlamak, düzeni korumak. Ahlakın hedefi saadete kavuşturmak. Gördün mü? Hedef farklılıkları ayrılaştı. Yeki az cenbehayi tefavut indura roşen misazet. Bunların hedefi bunların arasındaki farklardan bir boyutunu açığa çıkarıyor. Ehdaf-ı hukuk ve ahlak, hukukun ve ahlakın hedefleri bunların ikisinin arasındaki farklardan bir boyutunu, bir cembesini aydınlığa çıkarıyor. Çinan ki goftim ahlak beynu bema nişan midehet ki çigune revabiti gunagunu hudu gunagun. Ahlak bize neyi öğretiyordu? Kendi ilişkilerimizi. Neyle? Kendimizle, Allah'la ve çevreyle olan ilişkilerimizi nasıl düzenleyelim ve hangi sıfatlara sahip olalım ki saadete inelim. Ahlak bu adem buyuruyor. Ahlak iman nişan mı dehek ki çigune revabiti gunagun. Nasıl bu çeşitli ilişkilerimiz, dört tane ilişkiden bahsetmişti orada. Ki hud kendimizle olan ilişkimiz, huda yaratanla olan ilişkimiz, muhit çevreyle olan ilişkimiz de çevreyle olan ilişkiyi ikiye bölmüştük. Bir insanla bir de gayri insanla. Hud ra tenzim, kendi ilişkilerimizi tenzim edelim. Tabi kemal ve saadet dersi yapın. Kemale ve saadete ulaşalım. Benaberin buna göre hedef-i ahlak, saadet ve kemal-i insan has. O zaman ahlakın hedefi insanın saadete kavuşması ve kemale ermesidir. Hem dünyada hem ahirette. Veli aya hedefi hukuk nizemin es. Hukukun hedefi de bu mudur? Diyor bu değil. Ba nikahi kulli bi hemeyi nihadayı içtimai. Diyor ki bütün toplumsal kurumlara, nihad yani kurum. Toplumda mesela bir takım kurumlar var. Diyor bu toplumsal kurumların tamamına baktığımızda mesela hukuk, mesela toplumda da kural var, bir diyelim ki yönetim olarak bir yönetim kurulu var, bir polis emniyet kurumu var, bir hukuk kurumu var, sağlık kurumu var. Bunlar hepsi toplumsal kurumlar. Şimdi bu ekonomi kurumu var. Diyor ki bu kurumların hepsine baktığımızda bir genel bakışta görüyoruz ki bu kurumların tamamının amacı düzeni korumaktır. Hepsi düzenin, insan hayatındaki düzeni sağlamak içindir. Bani gâhî kulli bi hemeyi nehâdâhî içtimâhî mitevân deryâf ki derhakket hemeyhûnâ ebzâri berâyi tehakkûk-ı kemal insan has. Bunlar da insanı kemale götürendir. Ama yani bunların da nihai hedefi kemaldir. Ama fakat bu farklar ki arada vasıta var. O vasıtayı daha sonra diyecek. در نتیجه نهادهای وضع کننده و اجرا کننده قوانین نیست. یور که سونوشتا بو نهادلار و کرومداری اولوشتوران و اجرا ایدنلر ده نیست. قانون را وسیله برای دستیاب به کمال میشناسن. بونلر ده دیورلر biz istiyoruz insanın kemalini sağlayalım. Ama onun için hedef hukukları az ahlal cüda bir kune. Yani hukuk da nihayetinde insana kemali sağlamaya başlıyor. Ama farkı nedir? Bu diyor ki hukukun kemale ulaşmadaki etki nasıl sağlıyor? Hukuk direkt kemali sağlamıyor. Hukuk direkt olarak başka bir şey sağlıyor. Neyi? Toplumsal düzeni. Toplumsal düzende kemala yardımcı oluyor. Onun için hedef hukukla ahlak cüda mikuned, o şey ki hukuku ahlaktan cüda edilir, çigunegi tesiri kavanin der tahakkuk kemal insaniyiz. Bunların insanın kemal edilmesindeki etkideki nasıllığıdır. Ba teveccüh bin nikahı kulli ki gablen goftin. Bu, arz edeyim ki bu etkinin nasıl olduğunu sonraki sahbede diyecek. Şimdi bir spor olayını önce bir örnek veriyorum. Bak teveccüh bir nikahı kulli ki kablen goftin. Bu yukarıda dediğimiz kulli nikaha. Ne dedik? Bu nihatların kulli nikaha da yerine gene kemaldir. Ona baktığımızda mitevan merakizi menandı nihatayı verzişira niz komek konedi bir tahsili kemal danis. Yani örneğin diyor spor kurumlarını da diyebiliriz ki bunlar da insanın kemalına yardımcı olan şeylerdir. Veli aya mitevan gof ki herkes ez gavain ve bu kararat verzişi tebeyyet kuret bi kemal ve saadet desmiyabet. Acaba diyebilir miyiz mi ki spor kurallarına ve spor yapanlar mutlaka saadete eriyorlar ve kemale eriyorlar. Böyle bir şey demek mümkün müdür? Pasuh kat'en menfiz. Cevap kesinlikle menfidir. Niçin? Ve sukhane dürüst iğnez. Burada doğru söz budur ki bir koyayım. Ge ki ez ebzarahayı destyabı saadeti bedeni salimez. Bu diyebiliriz ki bu spor insanın bedenindeki sağlığı sağlayan sebeplerden birisi spordur. İnsanın sağlığında etkili olan şey unsurlardan birisi spordur. Başkaları da var. Mesela diyelim yemeğe dikkat etmek, mesela uyumaya dikkat etmek, mesela mikroplardan uzak, mikrop ortamından uzak olmak, psikolojinin sağlam olması falan bunlar hepsi. Yani verziş ve salim bedeni beden komik bu. Verziş insanın bedeninin sağlık olmasına yardımcı oluyor. Pes verziş mukaddime-i eski destyab-ı kemal ve saadetlerine tesir mukaddime. Burada sonuç çıkar ki hala ki verziş insanın bedeninin sağlığına yardımcı oluyor. Bunda diyebiliriz ki verziş bir mukaddimedir, bir başlangıçtır, bir vesiledir ki insanın kemale ve saadete ermesini kolaylaştırıyor. Niçin? Çünkü kemale etki yapan direkt sebepler ahlaki kurallardır. Sağlıklı beden ahlaki kuralları kazanmakta insana yardımcı olmaktır. Ve eğer kesi bidune encame eman. Ama öyle değil ki hetmen gerek spor olan. Önemli olan sağlıklı olmaktır. Allah geldi kimse spor yapmadan da sağlıklıysa artık ona diyemeyiz ki sen illa git spor yap diye. Ve le eğer kesi bidune encame eman verdişi bitevanet cismi salim daşta başer. Eğer bir kimsenin spor yapmadan da bedeni sağlıklıysa İçka beyin mukaddime niyazi nedare. Hiçbir zaman bu mukaddimeye, bu vesileye ihtiyacı yoktur. İlla biz diyemeyiz ki saadet sporsuz olamaz. Saadet için sağlıklı beden lazım. Ama ister bu sporun olsun ya sporsuz. Derbari ahlak ve kabayet ahlakı ne mitvan çirin? Ama ahlaktı ve ahlakı Kur'an'larda böyle diyemeyiz. Ahlakı Kur'an'lar, işte bu fark, birinci fark. Ahlakı kurallarla saadet arasındaki ilişki direkt ilişkidir ve sebep sonuç ilişkisidir. Ki ahlakı kurallar olmazsa saadet olmaz. Ve direkt sonucu da saadettir. Oysa ki sporun direkt sonucu sağlıktır. Sağlık da insana yardımcıdır. Olma, tam sebep de değil. Zira tesir icra-i mukarrat ahlaki ve daşten melekat ahlaki. Çünkü diyor ki o ahlaki kuralları icra etmenin etkisi ve ahlaki melekeler o güzel sıfatlarına sahip olmanın etkisi der tahakkuk kemal insan insanın kemalının oluşmasındaki etkisi tesiri bir vasıtas. Arada vasıta olmayandan etki yapan direkt sonucudur. Yani hiç kes ne mütemanet az mukarrat ahlaki tehallif kunet ve der aynı hal bir kemal ders yapar. Hiçbir kimse ahlaki kurallardan tahallif ederek onlara muhalefet ettiği halde saadete ve kemale ermesi mümkün değil. Pes ahlak şart lazım tesiri kemal ve saadetes. O halde demek ki ahlak kemalin ve saadetin oluşmasında olmazsa olmazdır. Zorunlu olan şarttır. Ve hedef-i müstakim onniz ve sistem-i kemal ve saadet ve müstakim amacı yani doğrudan sonucu da kemala ve saadete erişmektir. Derhal ki hedef-i müstakim verziş temini selamet bedenez. Oysa ki sporun doğru müstakim hedefi bedendeki sağlığı oluşturmaktır. Bedendeki sağlığı oluşturmak da insanın ahlaki ilkelere ulaşmada kolaylık sağlayıcıdır. Arz edeyim ki bu ama olmazsa olmaz da değil. Öyle değil ki bir insan hasta oldu daha diyelim ki o saadeti ahlakiden mahrum olacak. Öyle değil. Hazreti Eyyub hastaydı ve buna rağmen o yüce saadetten de mahrum değildi. Ama sağlıklı olmak insana kolaylık sağlar. Sağlıklı bir insan mesela isteyen ki gece namazı kılsın, isteyen ki daha çok ibadet yapsın ve daha çok mesela diyelim ki bu daha mı kolaydı? Bir hasta insanın doğru diyor. Mesela hacca gitmesi çok zordur mesela. Ve bunun gibi. Bu örneği sporda verdi. Şimdi hukuku da spora mukayese ediyor. Kavani'nin hukuki şerdi müsaidir der cami bari tehakkuk kemal ve saadet insanha ferahan mükuned. Hukuk da böyledir. Hukuksal kurallar toplumda insanın kemalı ve saadetin tahakkuku için uygun bir ortam hazırlıyor. Düzenli bir toplumda imkan daha çoktur. Fesat daha az olur. Fesada bulaşmış bir toplum içerisinden kurtulmak çok çok zor. Ama düzenli, her şey yerli yerinde, zulüm olmayan, insanların adaletle, adaletin işlediği bir toplumda insan mesela diyelim ki birçok insan hırsızlığa, niye hırsızlık mesela birçoksu? Daha fazla eğilmesinin sebebi mesela toplumdaki adaletsizlik oluyor. Az kalıyor gidiyor hırsızlık yapıyor. Oysa ki eğer adalet yerinde olursa, hukuk kuralları işleyerek herkes hakkına ulaşırsa belki o eser hırsızlık yapma fikri onun zihninde oluşmayacaktır.
Yani bu zenginler şimdi kumsalların zekatlarını verseler fakirlikte yaşanmaz. Biriniz fakir diye bir şey kalmaz.
Tabii. O da bir güzel bir örnektir. Güzel bir örnektir. Evet. Nigah-ı kulli hedef ona temin-i saadet insan has. Veli ne mi tevan hedef-i müstakim onha ra kemal ve saadetin danis. Evet, külli bir bakışla, genel bir bakışla hukukun da maksadı gene insanın kemalını sağlamaktır. Yani Allah tebareke teala bu hukuksal kuralları da koyuptu. Bunlar da yine nihai hedefi insanın saadete götürmektir. Ancak ne var ki doğru sonucu değil, belki gayrimüstakim sonucudur. İndez benim hedefi bir vasıtayı kavaniyle hukukun nezm-i içtimaiyesi. Evet, hukuksal kanunların vasıtası sonucu toplumsal düzendir. Toplumsal düzen de insanda dediğim gibi uygun ortamı oluşturmaktır. İn nezm-i mukaddime-i lazım bereyi tehakkuk kemal-i saadet-i insan es. Hala, burada size kalalım da bu cümleyi bitirmek zorunda.